Ayrım 8. Birlikte yaşadıklarım, birlikte öldüklerim. Aziz Nesin, sayfa 97. Enver Gökçe. Yol keçisi diye kullanılan ipekli seccade Enver Gökçe. 1958 olacak, belki de 59. İstanbul'da Nuru Osmaniye'de bir yayın evim var. Düşün yayın evi. Orada salt kendi kitaplarımı yayımlıyordum. Enver Aytekin de yayın evinde çalışıyor, yayınları yönetiyordu. Enver Aytekin bir gün bir arkadaşını getirdi yayın evine. Adı Enver Gökçe. Cezaevinden çıkalı çok olmamıştı, işsizdi. Hemen her gün yayın evine geliyor, bütün gün birlikte oluyorduk. Önceleri Enver Gökçe adını şöyle bir duymuş ama şiirlerini bilmiyor, kişiliğini tanımıyordum. Düşün yayın evinde pek yakın olmuştuk. O günlerde güzel konuşur, tatlı anlatırdı. Anlattığı bir köy fıkrasını "Fur, fur, fur" başlığıyla öykü olarak yazmıştım. Kendi kitaplarımın yayınından para kazandığım için kitaplarının yayımlanmasında zorluk çeken ya da olanak bulamayan yazıncı arkadaşlara yardımcı olmak, kitaplarını basmak istedim. O sıralarda 4-5 şiir, 4-5 de öykü kitabı yayınladım başka yazarlardan. O zamanki yayın ve kitap satışı koşulları çok başkaydı şimdikine göre. Yayımladığım bu kitaplar giderlerinin yarısını bile sağlayacak gelir getirmiyordu. Yine de bu yayını sürdürmek istiyordum. Pek çok şair ve yazar kitabının yayımlanmasını istiyordu. Bu duruma Enver Gökçe de tanık oluyordu. Ama Enver Gökçe bir kez bile şiirlerinin kitap olarak yayımlanmasını benden istememişti. Böyle bir istekte bulunsaydı, nasıl olsa kazanç söz konusu olmadığına göre Enver Gökçe'nin de şiir kitabını yayımlardım. Yardım istemek, yardım almak zordur ama yardım edilecek olanın onurunu incitmeden ona yardım etmek de zordur. 20 yılı geçti. Pek kesin olarak anımsamıyorum ama yanılmıyorsam şöyle olmuştu. Enver Aytekin'e Enver Gökçe'ye nasıl yardım edebileceğimizi sormuş, kitabını basarak pek az da olsa telif hakkı ödeyebileceğimizi söylemiştim. Yanıt şöyle geldi. Pablo Neruda'dan çevirdiği şiirler kitap olarak basılsın. Çok ilginç bir değer bilirdiği ve özveriyi gösterir bu yanıt. Çok yazılmıştır. Cezaevleri ilerici gençlerin yetişmeleri için birer okul olmuştur, çalışma yeri olmuştur. Cezaevlerine sokulan gençler dışarıdaki boş zamanı değerlendirmeme dağınıklığından kurtulup disiplinli çalışmaya girmişlerdir. Cezaevlerinde kendi kendilerine çok iyi yabancı dil öğrenenler, o zamanın yasak kitaplarını okuyarak kendilerini yetiştirenler, cezaevlerini kullanmasını bilenler için zamanın en iyi ve tutumlu kullanılabileceği yer olduğu için orada çeviri yapanlar, şiirlerini, öykülerini, romanlarını orada yazanlar çok olmuştur. Enver Gökçe de cezaevinden kafası ve eli boş çıkmamıştı. Cezaevinden dağarı ve içi dolu çıktı, şiirler yazmıştı. Fransızcasını ilerletmiş, şiir çevirileri yapmıştı. Şimdi de benden kendi şiirlerinin kitaplaşmasını değil, Neruda şiirlerinin bir kitapta toplanmasını istiyordu. Pablo Neruda'nın şiirlerini ilk Gökçe'nin çevirisinde okuyordum. Türkiye'de Neruda'yı bilen de pek yoktu. En iyi şiir çevirisini yine bir şair yapabilir. Neruda'nın şiirlerinin Türkçe çevirisinin başarılı olması Gökçe'nin çabasıdır. Böyle bir çevirmen şair ve yazar için büyük şanstır. Neruda Türkiye'de şanslıydı. Bir noktaya dikkat çekmek isterim. Yüzyılımızın en büyük şairlerinden ikisi Nazım'la Neruda, çok uzak ülkelerin bu iki büyük şairinin birbirinden etkilenme olanağı da yokken, şiir kuruluşu, şiirlerinin biçimi bakımından benzerlikleri, hatta konularında, temalarında bile koşukluklar vardır. Ben bu kanadayım. Bu iki büyük şair sanki aynı yazım okulundanmış gibidirler. Söz konusu ettiğim aynı ideolojiye bağlılıkları değildir elbette. Bizim Enver Gökçe ise Nazım'ı usta bilmiş, gecesini gündüzüne katarak Neruda'nın şiirlerini de Türkçe'ye çevirmiş olduğu halde şiirlerinde ne Nazım'a ne Neruda'ya öykünme görülür. Bu iki büyük şiir deviyle salt çağdaş ve yakın değil, bağdaş da olduğu halde Enver Gökçe özgün kalabilmiş, şair kişiliğini kazanabilmiş ve koruyabilmiştir. Düşün Yayın Evi'nde Neruda'nın şiirlerini kitap olarak yayımladık. Bu kitap Türkiye'de ilk Neruda çevirisidir. Fransızca kitaptaki resimlerden birini de kitaba kapak yaptık. Güzel bir kitap oldu. Kazanç değil, beğenç söz konusu olduğundan kitabın güzel olmasına özen gösterdik. Çevirisinden ötürü Enver Gökçe'ye ödediğim telif hakkını anımsayamıyorum ama kesinlikle 1500 liradan çok değildi. Kitabı da 300 tane sattık, satmadık. Çok dar olan belli çevre dışında Neruda tanınmıyordu dahaca. Enver Gökçe iş bulamadı. Cezaevinden yeni çıkmış bir siyasal hükümlüye kim nerede iş verir? Geçim sıkıntısına dayanamayıp köyüne gitti, ablasına sığındı. Orada hastalandığını duyduk. Aradan bir ya da iki yıl geçti. Enver Gökçe'den bir mektup geldi. Kötü bir mektup. Sanki o değil de başka biri yazmış. Mektubunda kendisini sömürdüğüm, telif hakkını tam ödemediğim için beni çok ağır eleştiriyor, çıkardığı borcu hemen ödememi istiyordu. Şaşırdım. Mektubu Enver Aytekin'e verdim okusun diye. Çünkü işin iç yüzünü biliyordu Enver Aytekin. Neruda'yı Türk okurlarına tanıtmak hiç kuşkusuz çok önemli iştir. Ama açıkçası ben o kitabı Neruda'yı tanıtmaktan çok, pek küçük de olsa telif hakkı yoluyla Enver Gökçe'yi desteklemek için çıkarmıştım. Enver Aytekin de bunun tanığıydı. Enver Aytekin duyduklarına göre Enver Gökçe'nin o sıralar büyük sıkıntılar içinde, üstelik de hasta olduğu için bir bunalımla bu mektubu yazmış olabileceğini söyledi. Bir zaman sonra Düşün Yayın Evi yandı ya da yakıldı. Yananlar arasında Neruda'nın kitabı da vardı. Evimde ancak iki tane Neruda'nın kitabından kalmıştı. Daha sonraları rahmetli Şevki Akçit söyledi. Enver Gökçe'de hastalıkla birlikte psikolojik çöküntü de başlamış. Çok üzülmüştüm. O mektubun yazılış nedenini daha iyi anlamıştım. 1965 yılında Weimar'da ve Doğu Berlin'de uluslararası antifaşist yazarlar toplantısında, bundan bir ay sonra da Helsinki'de Dünya Barış Kongresi'nde Pablo Neruda ile birlikte olduk. Kendisine kitabının Türkçe'ye çevrilmiş olduğunu söylediğimde bir genç yazar coşkusuyla sevinmişti. Kitabını kendisine göndermem için adresini bir kağıda yazıp vermişti. Yurda dönüşümde evimde kalmış iki kitabından birini Neruda'ya yolladım. Çok kısa teşekkür mektubunu ne yazık ki şimdi bulamıyorum. Pablo Neruda'yı Türk okurlarına ilk tanıtma onuru Enver Gökçe'nindir. Sevgili Enver Gökçe'nin hastalığı gittikçe arttı. Belki kimilerine göre doğaldır ama bana pek şaşılası geliyor. Gökçe'nin hastalığının artmasıyla da yine belli ama gittikçe genişleyen bir çevrede değeri de bilinir oldu. Gökçe'yi Türkiye'de tedavi olanağı bulamadık. Türkiye Yazarlar Sendikası'nın gücünü aşan büyük para gerekiyordu. Komşumuz Bulgaristan'ın Yazarlar Birliği sağlık işlerine yardım bakımından her zaman bize dostluk göstermiştir. Bulgaristan Yazarlar Birliği Başkanı'na değerli şairimiz Enver Gökçe'nin tedavisine yardım etmeleri için bir rica mektubu yazdım. Hemen olumlu yanıt geldi. Enver Gökçe'yi Sofya'ya gönderdik. Bir ay hastanede, bir aydan fazla da sanatoryumda kalarak tedavi edildi. Tedavi, bakım ve dinlenmenin olumlu sonuçları belliydi. Bir süre daha orada kalması gerekiyordu. Ama Gökçe biraz iyileşince yurt özlemine dayanamadı, Türkiye'ye döndü. Bulgaristan Yazarlar Birliği ikinci başkanı dostumuz Kamen Kalçev'in bize söylediği, ne zaman isterse, ne zaman gereksinirse Enver Gökçe'nin tedavi ve dinlenme için Bulgaristan'a gidebileceğidir. Son 20 yıldır Enver Gökçe olgusu içimde inceden sızılı bir duygu olarak sürer. Devrimci kuşaklaşlarının bir simgesi gibi gelir bana. Çok acı çekmiş, çok ezilmiş, dayanılmaz acılara bağırıp çağırmadan, yalvarıp inlemeden sessizce ama onurla dayanmış, gencecik yaşındaki sınırsız tutkularını büyük özveriyle, topluncu savaşımın utkusu umuduna bağlamış, göremeyeceği, yaşayamayacağı, tadamayacağı ama gerçekleşeceğine kesinlikle inandığı, güzel günlerin sarsılmaz iyimserliğine yaşamını adamış devrimci kuşağın simgesi. O kuşağın pek çok değeri gibi değer bilmez bir toplumda, köksüz ve geleneksiz kentli giller yani burjuvalar elinde, yol keçesi diye kullanılmış ipekli bir seccade. İşte benim için Enver Gökçe. Vakıf Çatalca, 14 Mayıs 1980. Fakir Baykurt. İyi ki yazdın Fakir Baykurt. Yazarın doğum gününde o uluslararası olmuş iyi ki doğdun sözü yerine iyi ki yazdın demeli. Yazarlar her yazdıklarıyla yeniden doğarlar çünkü. 18. yüzyıl sonuyla 19. yüzyıldaki kalbur üstü yazıcılarımızın, düşünürlerimizin, sanatçılarımızın, kültür insanlarımızın toplumsal kökenine bakınız. Bunların içinde halktan ve orta tabakadan olanını göremezsiniz. Hepsi de ya doğrudan ya da dolaylı olarak saraya ilişkin, yani yüksek tabakadan bir bakıma Osmanlı soylularının çocuklarıdır. Çoğu daha küçük çocukluklarından beri yabancı mürebbiyelerle, daha çok Fransız, yetişmişlerdir. Ve hepsi de yabancı dil bilirler. Bunlar devlet katında önemli görevler almışlardır, saygın kişilerdir. Bunlara eş zamanlı olarak Rum, Ermeni, Yahudi, azınlık aydınları ve sanatçıları da bir anlama ticaret burjuvası diyebileceğimiz varlıklı azınlık ailelerinin çocuklarıdır. Neden böyledir? Çünkü kültür ve bilgi edinmek varlıklı ve etkili olanların tek elindedir. Halk bu olanağı bulamıyordu. Bu dönemden sonra 19. yüzyıldan başlayarak 20. yüzyıla dek kalburüstü yazıncılarımızın, düşünürlerimizin, sanatçılarımızın toplumsal kökenine bakarsak ağırlık Osmanlı soylu ailelerinden askerlere geçmiştir. Asker yazarlar, şairler, ressamlar, bilimciler, müzisyenler ağırlık kazanmıştır. Bunlar toplumsal köken olarak yoksul ailelerin, halkın çocuklarıdır. Neden bu değişme olmuştur? Çünkü Türklerde Avrupa'da olduğu gibi subaylık burjuvalara özgü bir seçkinler mesleği olamamış, yoksul halk çocukları asker okullarında eğitim olanağı bulmuşlar ve yetişmişlerdir. Daha sonraki dönemde Cumhuriyet'ten sonra sanatçılarımızın niteliklerinde büyük bir değişim görülmüştür. Özellikle en ünlü yazarlarımıza bakınca bu değişikliği çok belirgin olarak görüyoruz. Bu yazar ve şairler 18. yüzyıl ve 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başlangıcındakiler gibi yüksek düzeyde öğrenim görmemişlerdir. Çoğu yabancı dil de bilmez. Benim kuşağımdan olan bu yazarların en ünlüleri lise çıkışlı bile değildir. Buna karşılık bu çok yetenekli yazarlar eksiklerini büyük tutku ve çabayla gidermeye çalışarak dişleri ve tırnaklarıyla ünün doruğuna yükselmişler, geçmiş dönemlerin eski kuşak yazarlarından dünyada daha çok tanınmışlardır. Bu nasıl olmuştur? Bir ölçüde halk evlerinde, daha çok köy enstitülerinde ve daha başka parasız yatılı okullarda yoksul aile çocukları eğitim ve öğrenim olanağı bulabilmişler, bu olanağı bulamayanlar da uygun ortamda kendi kendilerini yetiştirmişlerdir. Benim kuşağımdan sonraki yazarların, sanatçıların toplumsal kökeni yine değişmiş, 1950'den sonra oluşmaya başlayan burjuva kökenli olan, düzeyli eğitim görmüş ve yabancı dil bilen yazarlar öne geçmeye başlamıştır. Bu dört dönemin ayrı toplumsal kökenden gelen yazar ve şairlerinin, genelde sanatçılarının öne geçmesi bize şunu anlatır. Yazar ve şairler ve sanatçı ve aydınlar ne zaman ve nerede yetişme olanağı bulmuşlarsa oradan yetişmişlerdir. Saraya ilişkin ailelerin varlıklı çocukları, asker okullarında eğitim olanağı bulan halk çocukları, köy enstitülerinde ya da halk evlerinde yetişen ya da kendi kendilerini yetiştirme fırsatı bulan ya köylü ya kentli halk çocukları ve 1950'den sonra oluşmaya başlayan burjuva çocukları. Yazın sözcüklerini tararsak çağdaş Türkiye yazınını simgeleyen en az köy enstitülü 15 yazar ve şair, birçok düşünür ve bilimci buluruz. İşte Fakir Baykurt köy enstitülerinin verdiği olanakla yetişmiş ve köy enstitülü yazarlarımızın doruklarından biridir. Fakir Baykurt 60 yaşında, demek ki onun kuşağı da artık yaşlılığa adımını atmış bulunuyor. Köy yazını akımı Fakir Baykurt ve Mahmut Makal'la başlamıştır. Akımın genişleyip yayılmasıyla da tepkiler artmıştır. Fakir'in bir akım olarak köy romanı yazmış olduğunu hiç sanmıyorum. Fakir Baykurt'un romanlarının konusunu kırsal bölge insanlarından, onların ezilmişliğinden, sömürülmesinden ve başkaldırılarından almış olması çok doğaldı. En iyi tanıdığı, bildiği, içinde yetiştiği ve içinde yaşadığı bölgenin, ortamın insanlarını anlatıyordu. Bunun tersini yapması, kenti, kentliyi, kentligilleri yazması yapay olurdu. Bu bakımdan yazınımızda çıkarılan köy romanı, kent romanı tartışmasını yapay ve zorlama buluyorum. Önceki yapıtlarını gölgede bırakarak Fakir Baykurt patlamasını başlatan Yılanların Öcü'dür. Bugün de bence bu roman bir Fakir Baykurt klasiğidir. Tırpan da fakir romanının doruğu. 10 yıldan beri Almanya'da yaşayan Fakir Baykurt'un yeni yapıtlarını okuyamamış olmam eksikliğimdir. Bu yüzden yazınımızda hangi düzeye vardığını, kendini yenileyip yenilemediğini bilemiyorum. Fakir Baykurt'un yazın yaşamını incelerken onun çağının salt tanığı kalmakla kalmayıp tanık olduklarına yorum getirdiği, böylece okurlarını bir toplumsal değişime özendirme çabası güttüğü görülecektir. Bu çabalarını salt yazar olarak değil, toplumunun durumundan kendini sorumlu duyumsayan bir aydın olarak da toplumsal etkinliklerle sürdürmüştür. Töz çalışmaları ve benzerleri. 60. yaşı dolayısıyla sevgili Fakir Baykurt'u kutlar, verimli çalışmalarının artan başarılarla sürmesini dilerim. İyi ki yazdın Fakir Baykurt. Nesim Vakfı, 1 Kasım 1989. Faruk Nafiz Çamlıbel. Not Nisan 1972. Galiba 12 Nisan 1972 Cuma'ydı. Belki de bir ya da iki gün önce Baba Ali yokuşundan aşağı iniyordum. Birden önümde Faruk Nafiz'i gördüm. O da yokuştan iniyordu. İzleyip gözlemlemek için yanına gidip konuşmadım. Onu uzaktan gözlemlemek istedim. Karşı kaldırıma geçtim. Elleri arkasına bağlı ağır ağır yokuştan iniyordu. O yana bu yana bakarak. Kitapçı vitrinlerine bakıyordu. Ama öyle yabancı bakıyordu ki buralara ilk gelmiş, başka bir yabancı yerden geçiyormuş gibi. Yanından, önünden, arkasından gelip geçiyorlardı ama kimse onu tanımıyordu. Kimse yüzüne bakmıyordu. O ağır ağır, ağır ağır, bakına bakına yürüyordu. Yokuştan inip çıkanlara, kitapçı dükkanlarına bakıyordu. Baktığı şeylerin üstünde bakışlarını durdura durdura, bıraka bıraka bakıyordu. Hey gidi hey, bir zamanların ünlü Faruk Nafizi. Bundan 40 yıl önce yine bu yokuştan geçerken her 2-3 adımda birisi ona saygıyla, hayranlıkla selam verir. Kitapçılar tanır, tanıyanlar elini sıkarlar, konuşurlardı. Tanış olmayıp uzaktan tanıyanlar da Faruk Nafiz, Faruk Nafiz geçti diye birbirlerini dürterek onu gösterirlerdi. 40-50 yıl önce rüzgarı kendisinden önde gider, ona yol açardı. Ya şimdi? O bu yokuşa yabancıydı, yokuş da ona yabancı. Kitabı, kağıdı, vitrinler bile ona yabancı. Faruk Nafiz vitrinlere yabancı bakıyor, vitrinler de ona yabancı yabancı bakıyorlardı. Not: Faruk Nafiz beş hececilerden olduğuna pişman gibi. Son dönem şiirlerinde aruza, Osmanlıcaya döndü. Fazıl Üstün Dağlarca. Not: 2 Mart 1975. Fazıl Üstün çocuk balesi için şiir yazıp Devlet Operası Genel Müdürü Aydın Gün'e vermişti. Bunu da bana söylemişti. Aydın Gün bale bestesi yapması için şiiri Cenan Akın'a verir. Çok da iyi yapar. Çünkü Cenan Akın'ın Dağlarca'ya büyük saygısı vardır. Daha önceleri hiçbir önerisi olmadan onun birkaç şiirini bestelemiştir. Cenan bale bestesinin kendisine verildiğini bana sevinçle söylemişti. Ben de sevinmiştim. Dağlarca'nın büyük umutla sahnelenecek diye yazdığı Vietnam Körü sahnelenmemişti. Şiirlerinin bale librettosu yapılması Vietnam Körü talihsizliğini ortadan kaldıracaktı. Bir gün Cenan'a bale bestesine başlayıp başlamadığını sordum. O işin olmayacağını söyledi. Nedenini sordum, şöyle anlattı. Cenan evinde konuklarına bir şölen verecekmiş. Konukları eve gelmişler. Evi bilmeyen Dağlarca'yı da arabasıyla bir yerden alıp evine getirecek. Sözleştikleri yere gitmiş ama 10 dakika gecikerek. Dağlarca kendisini beklettiğini, bu nedenle gelmeyeceğini söylemiş. Cenan 10 dakikacık geciktiğini, trafik sıkışıklığını, arabayla gelmenin zor olduğunu söylemiş, çok rica etmiş, özürler, özürler dilemiş, hatta yalvarmış. Ama Dağlarca direnmiş, gitmemiş. Cenan evime gelmemesinin gerçek nedeni 10 dakika gecikmem değildi dedi. Gerçek nedeni sordum, Cenan anlattı. Dağlarca bir şiirini okumuş. Şiirde siz otları biçtiniz, kopardınız ama otlar yine üreyip yayılacak gibi sözler varmış. Cenan bu şiirde otların neyi anlattığını sorunca Fazıl, otların son olaylarda kıyıma uğratılan gençlik olduğunu söylemiş. Cenan da genellikle otların kötü şeylerin sembolü olarak kullanıldığını, bundan başka bu dönemde o denli çok şeyler açıkça söylenirken bu sözün böyle kapalı söylenmesinin doğru olmadığını söyleyerek eleştiride bulunmuş. İşte Cenan Dağlarca'nın asıl kırgınlığının bu eleştiriye dayanamaması olduğunu söyledi. 2 Mart 1975. Necati Zekeriya'nın soruları 6 Mayıs 1974. Sayın Aziz Bey'e. Sayın Dağlarca'ya Uluslararası Altın Çelenk 74 ödülü verildi. Yugoslavya'daki gazetelerde yayımlanmak üzere aşağıdaki soruya kısaca cevap vermenizi, cevabınıza bir de kendi fotoğrafınızı eklemenizi saygıyla rica ederiz. Saygılarımla Necati Zekeriya. Soru: Ünlü Türk ozanı Sayın Dağlarca'ya Altın Çelenk 74 ödülünün verilmesini hangi açıdan önemli buluyorsunuz? Cevap: Dostum Fazıl Üstün Dağlarca'ya Uluslararası Altın Çelenk 74 ödülü verilmesinin hangi açıdan önemli olduğunu, kendisi 29 Nisan akşamı İstanbul Yugoslav Başkonsolosluğunda onuruna verilen şölendeki konuşmasına çok güzel belirtti. Dağlarca bu konuşmasında bu ödülü Türk şiirine verilmiş sayarak bu yüzden çok değerli bulduğunu söyledi. Böylece Dağlarca Türk şiirinin yaşayan büyük temsilcilerinden biri olarak ulusal şiir zenginliğimizi, kendi doğup yetiştiği, geliştiği, esinlendiği şiir kaynağını dile getirmiş oldu. Herhangi bir arazide yolculuk ederken yerde görülen bir maden kömürü topağı şu iki şeyden birinin işareti demektir. Ya oradan geçen kömür yüklü arabadan bu kömür topağı düşmüştür ya da orada bir maden kömürü ocağı vardır. Herhangi bir ülkede Yunus gibi, Nazım gibi, Dağlarca gibi, daha bizden olan, bizim olan niceleri gibi ulu şairler görülürse, bu şairler o ülkeye saman yolundan düşmüş göktaşları olamayacağına göre, o ülkede şiirin madeni var demektir. Bu ulu şairler, derindeki yani halktaki şiir, maden cevherinin yüze çıkmış parıltılarıdır. Bizim zengin şiir madenimizin cevheri Türk halkının özüdür. Tarihin bu en çileli insanlarının yanan yüreğidir. Elbet şiire düşkün, şiire yatkın başka ülke halkları da vardır. Ama Türk halkı konuşurken de, susarken de, gülerken de, ağlarken de şiirin ta kendisidir. Her üç Türk'ten ikisi şairdir diye dünyaca bilinen bir söz vardır ki, gerçeği eksik yansıtan bu sözü şöyle düzeltmemiz gerekir. Her iki Türk'ten üçü şairdir. Nasıl elçiler, devlet temsilcileri olarak devletleri adına iş görürlerse, bizim Dağlarcamız da şair halkının elçisi olarak Altın Çelenk 74 ödülünü aldı. Şair olmak zordur ama şiirin hasından anlamak da kolay değildir. Dağlarca'ya bu ödülü vermekle şiirin hasından anladıklarını gösteren bu ödülün Yargıcılar Kurulu üyelerini de kutlarım. Dağlarca'nın bu değerli ödülü kazanmasına sevinmemin bir başka nedeni de onun toplumcu bir şair oluşu ve kutsal bir gelişim çizgisi izleyerek bireycilikten gelişe gelişe kendi şiirinin bugünkü doruğuna yücelmiş olmasıdır. Her döneminde iyi şiir yazmış, bireycilikten yola çıkıp toplumcu aşamaya ulaşmış olduğu için Dağlarca'ya saygı duyuyorum. Çünkü o durmadan değişmekte olan dünyamızda hem özde hem biçimde şiirini yenilemiş, belli bir olumlu doğrultuda kendini değiştirmiştir. Dağlarca ile bir ocağın çocuklarıyız. İkimiz de asker ocağından yetiştik. Dağlarca'nın nasıl bu denli verimli olduğunu, nasıl bir şiir çağlayanı gibi gürül gürül aktığını anlayabilmek için asker ocağında hangi koşullarda yetiştiğini bilmek gerekir. Dağlarca çok ağır borçlar altındadır. Bu yoksul Türk halkının kendisine cömertçe verdiklerini, yani asker ocağındayken aldıklarının borcunu öldürerek değil yaratarak, kılıçla değil kalemle, barışçı bir şair olarak dünyaya çiçekler gibi serptiği barışçı şiirleriyle ödüyor. Sevgili dostum Dağlarca, seni candan kutlarım. Senden şiirler, şiirler, şiirler beklerim. 6 Mayıs 1974. Not: 14 Nisan 1972. Perşembe saat 18'de Fazıl Üstü Dağlarca'nın Harbiye'deki Yapı Endüstri Merkezi'nde konferansı vardı. Önceden birkaç kez hatırlatmasından konferansında bulunmamı istediğini anladım. Gitmesem belli etmese de alınabilirdi. O gün vakıf arazisi için Çatalca'ya gitmiştim, çok yorgundum. Zorlukla konferans saatine yetiştim. O konferansta bulunanlardan hiçbiri bugün Fazıl Üstü'nün orada ne anlattığını anımsayamazlar. Fazıl'ın söyleyecek sözü yoktu. Oysa İzmir Lisesi'ndeki başarısından sonra konuşmayı sevmeye başladığını söylemişti. Bu topluluk önüne üçüncü çıkışıydı. Liman lokantasında Arkın ödülü, İzmir Lisesi bir de bu. Terimleri bilmediği, kavramları karıştırdığı ortaya çıktı. Eskiden soyut yazdığını, şimdi ise somut yazdığını söyledi. Soyuta bir düşmanlığı vardı, düşman olması gerektiğini sanıyordu. Somutu bir bakıma toplumculuğunun gereği sanıyor, toplumculuk yerine kullanıyordu. Eskiden biri ona şöyle demiş, bak senin şiirlerini okuyunca şöyle düşünüyorum, sen sözlükten bir takım gelişi güzel kelimeler bulup bunları kağıda saçıyorsun, şiir oluyor. Fazıl pek de haksız değildi demeye getirdi. Not: 3 Mayıs 1973. Cem Yayın Evi'nde Fazıl Üstü ile buluştuk, birlikte yola çıktık, geçen kez olduğu gibi yürüyecektik, yolda ölen arkadaşlarımızdan, çağdaşlarımızdan, kuşaklaşlarımızdan söz ettik. Ben Oktay Akbal'ın Kemal Tahir için ölümünden hemen sonra yazdığı yazıyı kınadım. Ailesi geride kalanları için doğru değil dedim. Eleştiri için ölümün üstünden zaman geçmeni dedim. Fazıl'ı Ankara'da Mustafa Ekmekçi Kemal'in ölümü üzerine sormuş. Söylemesem olmaz mı demiş, o da olur demiş. İlle söylemesi gerekseymiş şöyle diyecekmiş. İkinci Kemal Tahir, birinci Kemal Tahir'i çoktan öldürmüştü. Ama ölümünün hemen sonrasında söylemek istememiş. Türkeş'in bir gazetesi varmış. Orada Kemal Tahir'le röportajı çıkmış. Türkeş bile benimsemiş onu. Ölümünden 1,5 yıl önce de Milliyet'te Bayar'ın kitabı için övgü yazmış. Fazıl artık bizden değildi dedi. İşte ölüm üzerine konuşuyorduk. Fazıl durmadan Allah sözü ediyordu. Allah çektirmeden öldürtsün. Allah hastalık vermesin. Allah'a çok şükür hiçbir hastalığım olmadı falan gibi. Birden fark etti. Benim Allah anlayışım bambaşka. Bana göre Allah ilk komünisttir dedi. Sonra bu şairce sözüne bir gerekçe bulmak gereğini duydu ki şöyle açıkladı. Büyük peygamberler sosyalisttir. Allah komünist olmasa sosyalist peygamberler gönderir miydi? Hiç karşı koymadım. Çünkü tartışmanın, karşı koymanın ne Fazıl'a ne bana yararı etkisi vardı. Büyük postaneye iki mektup verdim. O da bir yere 1.000 lira havale yatırdı. Konuşa konuşa yürüdük. Biraz Yaşar Kemal üzerine dedikodu yaptık. Ona romanlarının şiirli olduğunu söylüyormuş da Yaşar kızıyormuş. Ben romanlarını beğendiğim ama huylarını hiç sevmediğimi, bunu yüzüne de söyleyip eleştirdiğimi söyledim. Arka Üstü adlı kitabı üzerine tasarılarını söyledi. Karaköy vapur iskelesinde ayrıldık. Birlikte öldüklerim adını, önce beğendiğini ama hepsiyle ölmüş olamayacağımı, birlikte öldüklerim ve ötekiler koy dedi. Galiba doğru. Not: 10 Haziran 1972. 10 Haziran 1972 Pazar günü vakıf arazisindeki şölende Fazıl Hüsnü yine kulisini yaptı. Lehteymiş gibi görünerek bozma yollarını aradı. Bunu daha önce Oğuz Akkan'a da söylemiş. Binalar, yurtlar kuracağına kitaplarının gelirinden her sene bir belli para ayırsa da kimsesiz çocukları devlet müesseselerinde okutsa daha iyi olmaz mı? Elbette daha iyi olur demiş. İlk bakışta çok makul ama asıl amacı başka. Kendisi de öteden beri bir vakıf kurmak istiyor. Ama bu büyüklükte kuramayacağı için benim vakfın kendi kuracağından büyük olmasını istemiyor. Bunu önlemek için Nesin Vakfı'nın lehindeymiş gibi çevreyi hazırlıyor. Çatalca'daki lokalde de Ramazan, Oğuz ve daha başkalarını bu yolda hazırlamış. Ramazan beni çağırdı. Böyle olsa daha iyi olmaz mı falan dedi. Bir kez bu öneri saçma. Vakıf çoktan kurulmuş. Her şey olmuş bitmiş. Onlar hala şöyle böyle olmaz mı diyor. Ben de onlara neden olmayacağını anlattım. Birincisi devlet, devletin düzenini, eğitim yöntemini sevmiyorum. İkincisi çocuklara kendimce kişilik kazandıracağım. Öz çocuklarım, %50 benim, %50 benim dışımdaki güçlerin. Hiç olmazsa vakıf çocukları %70 benim yolumda kişilik kazanacaklar. 8. ayrımın sonu. Sayfa 111.